Ayrım 4. Beraber yürüttük biz bu yollarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 37. Ayşenur İslam Aile Bakanı olmuştu. Doktor eşi İsrail tarafından basılan Mavi Marmara'daydı. Plastik mermi yemişti. Ayrıca 1999'da Refah Partisi'nden milletvekili seçilen, türbanlı olduğu için yemin etmeden meclisten çıkarılan, Amerikan vatandaşı olduğunu bildirmediği için vatandaşlıktan atılan Merve Kavakçı, Ayşenur İslam'ın eltisiydi. Yeni kabinede türbanlı bakan yoktu. Halbuki türbanlı bakanımızın olması bekleniyordu. Çünkü artık türbanlı milletvekillerimiz vardı. 1 Kasım 2013 Türk siyasetinde tarihi gündü. AKP'li 4 kadın milletvekili TBMM'ye türban takarak gelmişti. Denizli milletvekili Nurcan Dalbudak, Kahramanmaraş milletvekili Sevde Kaçar, Konya milletvekili Gülay Samancı ve Mardin milletvekili Gönül Şahkulu Bey'di. Neden o güne kadar türbanla gelmemişlerdi de o gün türbanla gelmişlerdi? Bir ay önce Ekim 2013'te demokratikleşme paketi ayağıyla kamu kurumlarında çalışanların kılık kıyafet yönetmeliği değiştirilmiş, türban serbest bırakılmıştı. Kamu kurumlarında serbestse TBMM'de rahat rahat serbestti. CHP itiraz etmedi, sessiz kalarak onay verdi. Ve bakanlarını defterden silen Tayyip Erdoğan, ayakkabı kutusuna sahip çıktı. Rıza Sarraf'a hayırsever dedi. Oğlumu hedef alarak Türgev ismini zikrediyorlar, Türgev'den dolanıp bana gelmeye çalışıyorlar, avuçlarını yalarlar. Halkbank Genel Müdürü'nün evinde çıkan şeyin banka ile ilgisi var mı? Böyle bahsedilmesi vatana ihanettir. Müdürün dürüstlüğünden en ufak şüphem yok. Olsa olsa saflığının kurbanı olmuştur. Rıza Sarraf ülke ekonomisine katkısı olan biridir. Hayır işlerine girdiğini de biliyorum. AB ofisine çantayla girdi, çantasız çıktı diyorlar. Teslim edilirken görüntü var mı? Belki o çantayla kitap falan götürülmüştür. Milletin malına, devletin malına yönelik bir şey var mı? Varsa getirin gereğini yapayım. Gayet rahat görünüyordu. Hiç istifini bozmuyordu ama 25 Aralık'ta 17 Aralık gibi uzundu. Gün bitmeden Bilal'in dahil olduğu ikinci dalga patladı. Savcı Muammer Akkaş'ın başlattığı soruşturma 17 Aralık'tan çok daha kapsamlıydı. 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Başta hızlı tren, 50 milyar dolarlık 24 mega ihale söz konusuydu. Bilal Erdoğan'ın, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın, Yasin Elkadı'nın isimleri geçiyordu. Ancak Türkiye tarihinde görülmemiş bir şey oldu. Polis savcının talimatını yerine getirmedi, mahkemenin verdiği gözaltı kararını uygulamadı. Savcı şunları gözaltına al getir diyordu, polis yapmıyordu. Hukuk bitmişti. Tayyip Erdoğan'ın uçağıyla İstanbul'a getirilip makamına oturtulan yeni emniyet müdürü, yasalara, anayasaya aykırı olarak savcıya direniyordu. O gün soruşturmayı yürüten Mali Şube ve Organize Suçlar Şubesi komple boşaltıldı, 400 polis tamamen dağıtıldı. Mali Şube'nin çaycısı bile gönderildi. İstanbul Başsavcısı Turan Çolakkadı devreye girdi. Soruşturma dosyasını savcı Muammer Akkaş'ın elinden aldı. Savcı Akkaş teslim olmadı. Adliye binasının kapısına çıktı. Tek sayfalık yazılı açıklamasını gazetecilere dağıttı. Zehir zemberekti. Cumhuriyet savcısı olarak soruşturma yapmam engellenmiştir. Hem başsavcılık hem yargılama kararlarını uygulama durumunda olan adli kolluk üzerinden yargıya açıkça baskı yapılmış ve mahkeme kararlarının uygulanması önlenmiştir. Mahkeme kararlarını uygulamayarak sıralı amirler suç işlemiştir. Şüphelilerin önlem alması, kaçması ve delil karartmasına imkan verilmiştir, diyordu. Bir saat sonra İstanbul Başsavcısı kameraların karşısına geçti. Savcı Akkaş'ı suçladı. Elindeki bilgileri medyaya aktaranların soruşturması ellerinden alınır, başka savcılara verilir. Soruşturmayı medyaya aktarmak suç değil mi, dedi. Yarım saat sonra bu sefer HSYK açıklama yaptı. Adli kolluk yönetmeliğindeki değişikliğin anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Yani polisin amirine, savcının başsavcıya bilgi vermesi anayasaya aykırıdır, diyordu. Aynı açıklamada savcının talimatını yerine getirmeyen polisin açıkça suç işlediği belirtiliyordu. 22 üyeli HSYK'nın 13 üyesi bu açıklamaya imza koymuştu. Bakan çocuklarının yatak odalarından para kasalarının çıktığı Türkiye'de, başbakanın oğlunun soruşturmasının patladığı gün, Konya'da 40 günlük Ayaz bebek, camları kırık, naylonla örtülü, tek odalı kerpiç evde zatürreden öldü. Gene 25 Aralık'ta İdris Naim Şahin AKP'den istifa etti. İmam Hatip'ten beri Tayyip Erdoğan'ın arkadaşıydı. Muammer Güler'den önceki İçişleri Bakanı'ydı. Geçen sene görevden alındığı için zaten doluydu. 17-25 Aralık vesilesiyle patladı. Başta Tayyip Erdoğan, AKP'yi ağır şekilde eleştirmeye başladı. CHP otobüsünden inip AKP otobüsüne binenler de son durağa gelmişti. Milletvekilleri Ertuğrul Günay, Erdal Kalkan ve Haluk Özdalga AKP'den istifa etti. Tayyip Erdoğan köşeye sıkışmıştı. Bilal enselenmek üzereydi. En ücra köylerde bile bu mevzu konuşuluyordu. Acilen çare bulunmalıydı. Çareyi baş danışmanı buldu. Yalçın Akdoğan, Star gazetesindeki köşesinde isim vermeden cemaati işaret etti. Milletin gönlünde taht kuran Tayyip Erdoğan, kendi ülkesinin milli ordusuna kumpas kuranların bu ülkenin hayrına iş yapmayacağını çok iyi bilir, diye yazdı. 17-25 Aralık sayesinde itiraf edilmişti. Ergenekon, balyoz, casusluk davaları kumpastı. Ergenekon davasının savcısıyım diyenler, Türkiye bağırsaklarını temizliyor diyenler, bunlar darbeci, terörist diyenler, şimdi kumpas diyordu. Cemaat yaptı, bizim hiç haberimiz yoktu, diyordu. Halbuki 2 Aralık 2013'te ufak ufak dershane kavgası başladığında, savaş henüz kızışmamışken, AKP'nin adeta basın sözcüsü konumundaki Yeni Şafak gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, "Ne istediniz de vermedik" konulu bir yazı kaleme almıştı. Tarihi yazının özeti şuydu: "Sormak istiyorum, 2004'ten önce kaç valiniz vardı? 2004'ten bu yana kaç valiniz oldu? 2004'ten önce kaç milletvekiliniz vardı? 2004'ten bu yana kaç milletvekiliniz oldu? 2004'ten önce kaç bakanınız vardı? 2004'ten bu yana kaç bakanınız oldu? 2004'ten önce kaç üniversiteniz vardı? 2004'ten bu yana kaç üniversiteniz oldu? 2004'ten önce ticaret hacminiz neydi? 2004'ten bu yana ticaret hacminiz ne oldu?" Gayet açıktı. Cemaat ne istediyse AKP'ye vermişti. Cemaati devlete AKP monte etmişti. Şimdi utanmadan "safmışız, hiç haberimiz yoktu" diyorlardı. Bu kumpas davalarında yargılananları TSK'dan ihraç eden Necdet Bey, kasaptaki ete soğan doğramam diyen Hilmi Efendi, pırıl pırıl subaylar uğradıkları iftiralar yüzünden canına kıyarken, çocukları tabut başında çığlık atarken, anaları babaları kahırdan ölürken, o ahlaksız iftiraları ballandıra ballandıra kaleme alan yandaş medya, insan içine nasıl çıkacaktı? Hükümete bir darbede Danıştay'dan geldi. Eti Alüminyum, Kuşadası Limanı, SEKA ve TÜPRAŞ'ın %14'lük hisse satışı durduruldu. Yani hükümet 2012'de Bakanlar Kurulu kararı almış, satılan satılmıştır, satıldıktan sonra çıkan yargı kararları geriye çalışmaz demişti. Danıştay işte bu kararı durdurmuştu. Özelleştirme uygulamalarını kafana göre yapamazsın, yargı dışında bırakamazsın demişti. TÜPRAŞ'ın %14'ü henüz özelleştirme yapılmadan önce gizlice İsrailli iş adamı Sami Ofer'e verilmişti. Eti Alüminyum, Oyma Pınar Barajı ile beraber yakında milletin orasına koyacak olan müteahhit Mehmet Cengiz'e verilmişti. Kuşadası Limanı gene Sami Ofer'e verilmişti. 51 milyon dolar değerindeki SEKA Balıkesir Kağıt Fabrikası ise sadece 1.1 milyon dolara Yeni Şafak gazetesinin sahibine verilmişti. Danıştay'ın bu özelleştirmeleri durdurduğu gün, yandaş iş adamı Ethem Sancak, Akşam Gazetesi ve Sky Türk 360 televizyonunu aldı. Yakında BMC'yi de alacaktı. Mehmet Emin Kara Mehmet'in malları ufak ufak Ethem Sancak'a geçiyordu. Tayyip Erdoğan'ın 25 Aralık için ne diyeceği merakla bekleniyordu. Fazla bekletmedi, 26 Aralık'ta konuştu. Bu süreç yeni Türkiye'nin istiklal mücadelesi sürecidir dedi. İstikbilal mücadelesi deseydi daha doğru olurdu. Savcı Muammer Akkaş lehine açıklama yapan HSYK'ya saldırdı. Buradan suç duyurusunda bulunuyorum. HSYK suç işledi. Yetkim olsa HSYK'yı anında yargılarım dedi. Halbuki 12 Eylül 2010'da yetmez ama evet referandumu yapılırken HSYK pek ciciydi. AKP'nin en bayıldığı kurumdu. Ergenekon davası başladığında yargı bağımsızdır, bırakalım hukuk işlesin, hiç kimse hakimleri, savcıları tehdit etmeye kalkmasın diyordu. Şimdi yetkim olsa hakimleri, savcıları yargılarım diyordu. O toz duman arasında ekonomi sayfalarında tek sütun küçücük bir haber vardı. Savunma Sanayi İcra Komitesi, havuzlu çıkarma gemisi projesinde Metin Kalkavan'a ait Sedef Tersanesi'nin seçildiğini duyurmuştu. Ekonomi sayfalarında tek sütun verilen bu haber, yakında birinci sayfalarda 9 sütun olacaktı. Savcının Bilal'i şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdığı ortaya çıktı. Savcı tarafından İstanbul Emniyetine gönderilen 25.12.2013 tarihli yazıda şöyle deniyordu. Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve kurulan örgüte üye olmak suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli sıfatıyla ifadeniz alınacağından, çağrı kağıdına ilişkin tebligatı aldığınızda Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat etmeniz, gelmediğiniz takdirde zorla getirileceğiniz tebliğ olunur. Bilal'in savcılığa çağrıldığının ortaya çıktığı gün, Bilal'in babasını "Adam izindeyiz" tişörtleri giyerek karşıladılar. AKP'lilerin yeni icadıydı. Atam izindeyiz'e karşılık adam izindeyiz diyorlardı. Yeni Türkiye'nin istiklal mücadelesi işte buydu. Danıştay'dan bir darbe daha geldi. Adli kolluk yönetmeliği durduruldu. Polis amirine, savcı başsavcıya bilgi vermek zorunda değildi. 17 Aralık öncesine dönülmüştü. Ama 25 Aralıkçılar paçayı kurtarmıştı. Adli kolluk yönetmeliğinde yapılan değişiklik düzeltilene kadar en başta Bilal Erdoğan 25 Aralık'ın şüphelileri sıyırmıştı. Bütün yurtta ayakkabı kutusu protestoları başladı. Vatandaşlar ayakkabı kutularıyla yürüyüşler yapıyor, hırsız var diye bağırıyordu. Türkiye'de bir ilk daha yaşandı. Ayakkabı kutusu göstermek suç oldu. Akhisarlı emekli Nurhan Gül, Tayyip Erdoğan'ın mitingi sırasında balkona çıktı. Ayakkabı kutusu salladı. Şırak, evini polis bastı, gözaltına alındı, karakola götürüldü. Bu hadise ayakkabı kutusu eylemlerinde patlama yarattı. Öylesine talep vardı ki, ayakkabı kutusu sıkıntısı baş gösterdi. Milli maç öncesinde bayrak satar gibi, çarşıda pazarda ayakkabı kutusu satılmaya başlandı. Balkonuna, penceresine, vitrinine, otomobilinin arka camına ayakkabı kutusu yerleştirenler vardı. Neticede 2 ay sonra Nurhan Gül'ün ayakkabı kutusu sallaması, soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifade özgürlüğü olarak değerlendirildi, dava açılmasına gerek görülmedi. Hukuken tescil edilmişti, başbakan dahil herhangi birine ayakkabı kutusu göstermek suç değildi, ifade özgürlüğüydü. Aynı gün kızlı erkekli kalmanın da suç olmadığı ortaya çıktı. Neydi bu hadise? Tayyip Erdoğan 2013'te kafayı öğrenci yurtlarına takmıştı. Milletin çocukları bize emanet, kızlarla erkeklerin devlet yurtlarında karışık kalmasına müsaade etmeyeceğiz demişti. Birincisi, devlet yurtlarında zaten kızlı erkekli kalınmıyordu. İkincisi, üniversite çağına gelmiş, 18 yaşını geçmiş gençlerin nerede kiminle kalacağına kimse karışamazdı. Bu hukuki gerçekle yola çıkan biri kız biri erkek İzmirli iki üniversite öğrencisi Tayyip Erdoğan'ı madara etmek için savcılığa gidip kendilerine ihbar etmişlerdi. Kızla erkekle aynı evde kalıyoruz diyerek kendileri hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardı. Savcı incelemiş, anayasaya ve TCK'ya göre suç teşkil etmediğini belirterek dava açılmasına gerek yok kararı vermişti. Türkiye'yi tir tir titreten Tayyip Erdoğan, İzmir için eğlence vesilesiydi. Cem Yılmaz boşandı. Ayrıldığı eşi Ahu Yautu, nerede oturacak, oğlu Kemal'i hangi günlerde, hangi saatler arasında görebilecek, kayınvalide ne dedi, baldız ne düşünüyor? En ince ayrıntılarına kadar birinci sayfalarda yer alıyordu. Sayın ahalimiz, Bilal'i, bakan çocuklarını boş vermiş, Cem Yılmaz'ın çocuğunun geleceğini merak ediyordu. Bu defa bombayı Adalet eski bakanı Mehmet Ali Şahin patlattı. Yargıtay'da cemaatin imamı var dedi. İddiasına göre önemli bir iş adamı ceza davasında mahkum olmuştu. Yargıtay imamı dosyanın özetini Pensilvanya'ya göndermiş. Hoca efendi adalet neyi gerektiriyorsa ona göre karar verin demişti. Üstelik Mehmet Ali Şahin bu imamı tanıdığını, isminin kendisinde olduğunu söylemişti. Güzel taktikti. Cemaat hakkında her gün yeni bir iddia patlatılıyordu. Böylece her gün patlayan yolsuzluk iddiaları perdeleniyordu. Yolsuzluk ve yoksulluk artarken lüks tüketim patlamıştı. Yoksul daha yoksul, zengin daha zengin oluyordu. Türkiye'ye Ferrari, Maserati, Porsche yetiştirilemiyordu. Hürriyet'te yayımlanan istatistiğe göre tüm zamanların satış rekoru kırılmıştı. İthalatçı firmalar üretici firmalardan kota artışı istemişti. Liyakat yerine eşi türbanlı kriteriyle göreve getirilen Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Ağustos ayında açıklama yapmış. Doların belini kıracağız, yıl sonunda 1.92 lira olacak demişti. Yıl sonu geldi, dolar 2.16 liraydı. Sordular, hani 1.92 olacaktı? Yanılmışım dedi, geçti. İşte o kadardı. Pardon deyip gidiyorlardı. Nasıl olsa parayı hükümet değil millet ödüyordu. E millet de hükümeti alkışladığına göre sorun yoktu. Bakanlar Kurulu Ekim 2013'te askerlik süresini 15 aydan 12 aya indirmişti. Erken teşhisler başladı. Seçime günler kalmıştı. Bir oy bir oydu. Şu ana kadar okuduğunuz satırlar sadece 14 günün özetiydi. Türkiye işte böylesine baş döndürücü bir gündemle 2014'e giriyordu. 2013'ün şöhretli kayıplar listesi çok uzundu. Nazmiye Demirel vefat etti. 12 Mart'ta evlenmişlerdi. 27 Mayıs'ta rahmetli oldu. Demokrasi tarihi gibi First Lady'ydi. Şu çılgın Türk, Turgut Özakman vefat etti. Gazeteciler Mehmet Ali Birant, Savaş Ay, Ümit Enginsoy vefat etti. Tiyatromuzun duayenleri Metin Serezli, Tuncel Kurtiz, Tekin Akmansoy, Tomris Oğuzalp, Macide Tanır, Alev Sururi vefat etti. Romantizm öksüz kaldı, Ferdi Özbeğen gitti. Arabesk yetim kaldı, Müslüm Gürses gitti. Yaşayan en pahalı Türk ressam Burhan Doğançay, pop müziğin unutulmazlarından Şenay, sanat müziğinin unutulmazlarından Adnan Şenses ve Nigar Uluerer, ilk Avrupa güzelimiz Günseli Başar, edebiyatımızın önemli kalemleri Peride Celal, İsmet Kür, Bursa Spor'u şampiyon yapan başkan İbrahim Yazıcı, Fenerbahçeli Selçuk Yula, Serkan Acar, sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın ilk ve tek pilot gazetecisi Murat Öztürk, Deprem Dede, Profesör Ahmet Mete Işıkara, Profesör Toktamış Ateş, Adnan Menderes'in Yassıada avukatı Burhan Apaydın vefat etti. Ağır romanın yazarı Metin Kaçan, Boğaz Köprüsü'nden atladı. Eski olağanüstü hal bölge valisi Hayri Kozakçıoğlu, beylik tabancasıyla intihar etti. Akdeniz Rüzgarı'nın sesi George Moustaki, romanları satış rekoru kıran Tom Clancy, yaşam boyu Oscar ödülü sahibi Arabistanlı Lawrence Peter O'Toole, siyahi mücadelenin efsane lideri Nelson Mandela, Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Demir Lady Margaret Thatcher, icat ettiği tüfekle atom bombasından bile fazla insanın ölümüne vesile olan Mikhail Kalaşnikov hayatını kaybetti. Ve ölümsüzlerimiz vardı. Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş, Ahmet Atakan, Berkin komadaydı. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 46.